Ayrım 9, Yarınlar Bizim, Larry Collins, sayfa 75. Nancy sokak kapısının önünde durup son defa olarak evden bir ses gelip gelmediğini dinledi. Sonra kapının hemen yanındaki pencereyi çekiçle kırmaya başladı. Camlar kırılınca uzanıp perdeleri açtı, el fenerini kullanarak içeriği kolaçan etti. Bu oda Terry Harmia'nın çalışma odasıydı. Aman Allah'ım! ''Ne var patron?'' diye sordu yardımcısı merakla. O da yanına sokulmuş içeriye bakıyordu. Onun el fenerinin ışığı da Dancy'inkiyle aynı noktada durdu. Odanın arkasına doğru bir yerde bir iskemleye bağlı bir adam vardı. Yüzü parçalanmış, başının üst tarafı bir mermiyle uçmuştu. ''Aman Allah'ım!'' diye bağırırken Timmy içinden kalkan şeyleri tutmaya çalışıyordu. ''Ne oldu? Hiçbir ceset görmedim bugüne kadar.''
''Böylesini hiç görmedim.''
Bu arada Dancy telsizini açıp karakolla temasa geçmişti. ''CAD-19 sayılı dosya bir ambulans istiyoruz. Ciddi bir durum var burada. Bir de ölü.'' Telsizi kapatıp Tim'e döndü. ''Telefondaki o sesin bu adamdan gelmediği kesin.'' dedi. ''İçeride bir başkası daha olmalı.'' Gerald Road karakolundaki nöbetçi polis Westminster Hastanesi ile temasa geçerek olay yerine bir ambulans gönderdiği gibi kendi bölgesindeki devriye arabaları şefini buldu telsizle. AB1 Chester Meydanı 5 numarada sizin işin başında bulunmanızı gerektirecek bir cinayet olayı var diye bilgi verdi. AB1 burası Sloan Meydanı'ndayız şu anda hemen geliyoruz. Chester Meydanı 5 numaralı evin kapısındaki Dancy, kırık camların arasından odaya nasıl atlayacağını hesaplamaya çalışıyordu. Ki Panda arabasının şoförünün patron geliyor diye seslendiğini duydu. Aynı anda yeni bir devriye arabasının sesi geldi arka taraftan. Acaba içeri girsem mi diye düşündü. Yoksa patronun gelişini beklemek daha mı iyi olacaktı? Timmy heyecanla onu seyrediyordu. Dancy polislik mesleğinde 25 yılını boş harcamamıştı. Ne zaman kendi başına hareket etmesi gerekeceğini, ne zaman patrona bırakması lazım geldiğini çok iyi öğrenmişti. Yaklaşan siren seslerini işaret ederek şimdi geliyor, onu beklememiz daha iyi olacak dedi. Nitekim şefin arabası çok kısa bir müddet sonra yanlarındaydı. Şef hemen arabadan atlayarak evin kapısına koştu, pencereden içeri baktı. Bir yandan da Dancy'in verdiği bilgileri dinliyordu. Şef tamam diye Dancy'ye talimat verdi. Sen içeri girip bize kapıyı aç, hiçbir şeye dokunma içeride demeyi de ihmal etmedi. Dancy kendisine söyleneni yaptı. Ön kapı açılınca şef Timmy'ye sen bu kapının önünde dur, not defterini çıkarıp eve girecek herkesin adını kaydet dedi. Her kim olursa olsun girdiği ve çıktığı zamanı yaz. Benim özel iznim olmadan hastane personeliyle CID personelinden başka hiç kimseyi de içeri sokmayacaksın. Timmy emredersiniz diye esas duruşa geçti. Şef saygı gösterisi olarak bir adım arkasında yürüyen Dancy ile birlikte çalışma odasına girdi. El fenerinin yardımıyla elektrik düğmesini buldu, sonra mendiliyle tutarak düğmeye dokundu. İki polis tecrübeli gözleriyle bir an odayı süzdüler. İskemlesine bağlı Harmia'nın perişan durumu, kapısı aralık duran kasa, yerdeki Venedik aynasının kırılmış parçaları... Şef dikkatle bunların arasından yürüyerek Harmia'ya yaklaştı. Cebinden küçük bir ayna çıkararak bir zamanlar burun olan yere tuttu. Aynanın yüzünde hiçbir iz belirmemişti. Ambulansa lüzum yokmuş diye mırıldan adam çoktan ölmüş. İki polis odadan çıkarak kapıyı arkalarından kapadı. Şef Panda arabasının kıdemlisine sen bu kapının önünde nöbet tut diye emretti. Memur işaret edilen yere doğru yürürken olay yerine ulaşan dedektif olaya el koyarak ne olup bitmiş burada diye sordu. Kendisine verilen bilgiyi dinledikten sonra tamam dedi evi aradınız mı? Hayır efendim. Başlayalım öyleyse. Dancy şef ve dedektiften ibaret üçlü metodik bir şekilde teker teker odaları aramaya başladı. Yatak odası kapısını açtıkları zaman Dancy ile karşılaştılar. Cep telefonunu hala sıkı sıkıya elinde tutuyordu. Ayrıca Rebecca da odadaydı. Dancy kadının yanına gidip ağzını kapatan bandajı sökmeye başlıyordu ki dedektif onu durdurttu. ''Böyle yap.'' diye bandın Nancy'nin sol kulağı ve çenesinin altındaki ucundan tutarak yavaş yavaş çekilmesini tarif etti. Bu şekil kadının ıstırabını bir an evvel bitirmekten ziyade kıymetli bir delil olarak bandajın lekelenmemesi gayesini güdüyordu. Bandaj açılır açılmaz Nancy'nin ağzından çıkan ilk ses ''Kocam oldu, kocam nerede? Ona bir şey oldu mu? Öldürdüler mi? Nerede? Ne olursunuz cevap verin.'' Nancy ile şef bir an cevap veremeden öylece kaldı. Artık işin başında dedektifler vardı. Çıldırmış gibi olan kadına bu anda nelerin söylenip nelerin söylenmemesine onun karar vermesi lazımdı. ''Biz onunla meşgul oluyoruz Bayan Harmiyan.'' diye cevap verdi dedektif. Sesi son derece güven vericiydi. ''Siz Bayan Harmiyan'sınız değil mi?'' ''Evet, evet.'' diye hıçkırdı Nancy. ''Kocam nerede? Beni onun yanına götürün lütfen, onu görmeliyim.'' Dedektif kadıncağızın bu haliyle kocasını görmesi için aşağıya inmesine, izin verilmesinin mümkün olamayacağına çoktan karar vermişti. İçinde bulunduğu şoku çok daha tehlikeli bir duruma sokabilirdi. Yapacakları ilk iş bu iki kadına tıbbi müdahale sağlamak olmalıydı. Ondan sonra kocasının öldüğünü açıklayıp ifadelerinin alınmasına başlanabilirdi. Dancy'ye iplerini kes diye talimat verdi. Yalnız onları açma. Düğüm yaparken parmak izleri bırakılmış olabilir. Nancy kadıncağızı kurtarmaya başlarken dedektif de dizlerinin üstünde Nancy'nin yanına çöktü. ''Hanımefendi çok kötü bir durum yaşadınız. Dediğim gibi kocanızla da meşgul oluyoruz. Şimdi sizi ve bu hanımı bir doktorun görmesi lazım. Dışarıdaki ambulansla sizi hastaneye götüreceğiz.'' Nancy kabul edecek gibi değildi. ''Hayır.'' diye aykırdı. ''Benim bir şeyim yok. Kocamı görmek istiyorum. O nerede? Onu hastaneye götürdünüz mü yoksa?'' Bu laflar Nancy'yi hastaneye götürebilecek küçük bir yalanın kapısını aralamıştı. ''Tabii efendim.'' diye konuştu dedektif. ''Söylediğim gibi biz onunla meşgul oluyoruz. Şimdi sıra sizinle bu hanıma geldi.'' O sırada ambulans ekibi sedyeyi de içeri girdi. Dedektif ''Merak etmeyin her şey yoluna girecek.'' diye devam etti. ''Nancy sizinle hastaneye gidecek. Biraz sonra da ben geleceğim.'' ''Ama kocam.'' ''Hanımefendi söyledim size, onunla da meşgul olunuyor, şimdi sıra sizde.'' İtirazlarına rağmen Nancy'yi sedyelerden birine yatırıp dışarıda bekleyen ambulansa götürdüler. Bu sırada iki polis memuru hiçbir şeye dokunmamak için elleri ceplerinde cesedin durduğu çalışma odasını gözden geçiriyordu. Dedektif bu adamcağıza pek acıyan olmamışa benziyor, şu haline bak diye mırıldandı. ''Kim olduğu hakkında bilgi var mı?'' ''Pek yok. İranlıymış aslen. 10 yıla yakındır burada yaşıyor. İkamet tezkeresi var. Şahın devrilmesinden sonra siyasi mülteci olarak gelip gelmediği pek bilinmiyor. Herhalde parası çok olmalı ki bu evi bulup 70 yıllığına kiralamış.'' ''Karısı?'' ''Amerikalı.'' Dedektif tamam diyerek Nancy'ye döndü. ''Merkezi ara sen de. Laboratuvar ekibiyle adli tabibin gelmesini iste bir an evvel. Bir patolog, nöbetçi fotoğrafçı ve parmak izi uzmanı. Basın bürosundan birini göndermelerini de hatırlat. Dışarıyı dolduracak, akbabaları evden uzak tutacak biri de lazım olacak.'' Bu kadar zengin bir mahallede iki yabancının bu şekilde feci bir cinayete karışmış olması karşısında basını tek başına idare edemeyeceğini biliyordu. Şehir 4 büyük parçaya ayrılmıştı. Her birinin ayrı tahkikat ekibi, polis şefleri ve dedektifleri vardı. Devamlı nöbetçi ekipler bulunurdu. Kendi telsizini aldı. Baş dedektif Fraser McPherson telefon çaldığı zaman Clapham'daki evinin 1. katındaki yatak odasında derin bir uykudaydı. Gözleri hala kapalı olduğu halde insiyaki bir hareketle yatağının başucundaki telefona uzandı. ''Affedersiniz efendim.'' diye söze başlamıştı dedektif. ''Elimizde bir cinayet olayı var şu anda. Pek karışık, pek kötü görünüyor.'' McPherson olayı dinlerken hep iyi tarafından başlarlar diye düşünüyordu. Karısı da çoktan kalkmış mutfağa kuvvetli bir kahve hazırlamaya gitmişti. Kocasının kendine gelmesi için ihtiyacı olacaktı. Arayan sözünü bitirince McPherson tamam diye cevap verdi. ''Şimdi benim çavuşu da ara ve gelip beni almasını söyle. Doğru sana geleceğiz.'' Banyoya giderken lanet olsun diye söyleniyordu. İngiltere tacının hatırına rahat bir gece uykusu daha elden gidiyordu. Adından da anlaşılacağı üzere Macpherson aslen İskoçyalıydı. Ayrıca sözünün eri bir adamdı. Yarım saat geçmeden Chester Meydanı 5 numaralı evin önüne gelmişti. İçeri doğru yürürken üniformalılar kenara çekilip yol verdiler. Macpherson oturaklı, iri yapılı, kaygan güvertede ayağını yere sağlam basan denizcilerin edasıyla yürüyen bir adamdı. Etrafına kötülük saçmaya hazır intibağı veren bu yürüyüşü aslında sırtındaki bir probleminden ileri geliyordu. Paraşüt takı burundayken yaptığı bir atlayışın kötü anısı olarak kalmıştı. Onu uykusundan uyandıran dedektif "Günaydın efendim" diye saygıyla selamladı. Macpherson cevap vermedi. Cinayet mahallini seyre dalmıştı. Nelerin yapılmış olduğunu, başka nelerin yapılabileceğini kestirmeye çalışıyordu. Gerald Road karakolundan gelen onbaşı bant germek suretiyle evin etrafını tecrit etmişti. Genç bir memur delil olarak kullanılabilecek her eşyayı alıyor, muntazam bir şekilde kaydını yapıyor, lazer ve parmak izi uzmanları için hazırlıyordu. Başında tek bir beyaz saç yoktu bu polis memurunun ama şu anda buradaki en önemli şahıs oydu. Yapılacak en ufak bir hata ne kadar küçük olursa olsun, hangi tecrübesizlik veya dikkatsizlikten gelirse gelsin savunma avukatlarının her şeyi darmadağın etmelerine yetebilirdi. Adli tıptan gelen bir doktor hanım maktulün ölmüş olduğunu beyan etmişti. Bunu anlamak için doktorluk sıfatına lüzum yoktu zaten diye düşündü Macpherson. Ama olsun, yapılması gereken resmi muamelenin bir parçasıydı bu. Açık duran kasaya çevirdi gözünü. Bu kasanın ve içindekilerin bol resmini istiyorum, kimse dokunmadan evvel. Macpherson'un prensibini herkes iyi bilirdi. Yavaş yavaş ama en doğru şekilde iş yapmak. Her zaman bir hoca gibi davranmak istemiyordu. Ne var ki son zamanlarda polisliğe alınanlar arasında bir haydi savruk olanlar da vardı. Onun için zaman zaman bazı şeyleri hatırlatmaktan kendini alamıyordu. Maktulle meşgul olmaya başlayacaktı ki kendisini uyandıran dedektif yanına geldi. Yüzünde endişe dolu bir ifade vardı. "Bir derdimiz var efendim," dedi. Hastaneye gönderdikleri kadınla birlikte yolladığı polis telefondaydı. Kadın çıldıracak gibiymiş. Tıbbi bakımdan bir şey yokmuş ama çılgınlar gibi bağırıyor, kocasını soruyormuş. "Beni ona götürün," diye bağırıyormuş. O sırada adamın cesedi lastik torbalardan birine konup Horse Ferry Road'daki morga gönderilmek üzere hazırlanıyordu. "Birisinin hastaneye gidip kocasının öldürülmüş olduğunu söylemesi lazım herhalde," diye sözünü bitirdi dedektif. "Tamam," diye cevap verdi Macpherson. Her iki haftada bir saçlarıyla beraber Kıbrıslı Rum berbere boyattığı kaşları çatılmıştı. Bu işi yapacak olanın kendisi olduğunu biliyordu, rütbesi öyle gerektiriyordu. "Benim arabayı getirsinler, gidiyoruz." Nancy ciddi yüzlü dedektifleri "öldürdüler onu, kocamı öldürdüler, biliyorum," diye çığlıklarla karşıladı. Macpherson kadının yatağına yaklaştı. Dış görünüşünden beklenmeyen bir yumuşaklıkla kolunu tuttu. "Bu benim için üzücü bir görev Bayan Harmion ama maalesef sevgili kocanızın vefatını açıklamak zorundayım," diye konuştu.
"Lanet olasıcalar, kocamı sağ bırakmayacaklarını biliyordum."
Macpherson yanındaki çavuşa kimsenin fark etmeyeceği şekilde işaret etti. Polis memuru hemen cebinden diktafonu çıkardı. "Kimleri kastediyorsunuz Bayan Harmion?"
"Onlar, o İranlılar, kocamı öldüren teröristler, mollaların adamları olduklarını biliyordum."
"Nereden biliyordunuz?" Nancy kocasının onlarla Farsça konuşarak adamların kim olduğunu anlatmaya çalıştığını izah etti. Her türlü polis tahkikatında zamanlama çok önemli bir unsurdur. Normal polis usulleri Nancy'nin ifadesinin kadının iyice kendine gelmesinden sonra alınmasını gerektirir. Ancak akıllı bir polis memuru ifadeyi ele geçen her fırsatta almalıdır. Kadın konuşmaya hazır görünüyordu. Macpherson kanuni usulleri izah ettikten sonra Nancy'ye ilk ifadesini vermek isteyip istemediğini sordu.
"Hazırım, istiyorum," diye hıçkırdı kadın.
Macpherson çavuşa diktafonu açmasını işaret etti, sonra yavaş yavaş sakin sakin gece olup bitenleri anlattırmaya başladı. Nancy saldırganların kocasına kasayı açması için nasıl baskı yaptıklarına geldiği zaman Macpherson müdahale etti, hafızasını zorlamasını istedi. Kasada neler olduğu hakkında bir fikriniz var mı?
Hayır, katiyen.
Kocanız orada ne gibi şeyler saklardı?
Hiç bilmiyorum, iş evrakını saklardı herhalde.
İşi neydi diye sorabilir miyim efendim?
Özel yatırım danışmanıydı. Bir avuç zengin yatırımcının paralarının işletilmesine yardım ederdi.
Anlıyorum derken Macpherson bu küçük açıklamayı Londra'da geçirdiği uzun meslek tecrübesiyle birleştirdi. Özel yatırım danışmanıymış demek. Bu onun lügatinde yatırım düzenbazının kibarca ifadesinden başka bir şey değildi. Londra bugünlerde bu türlü insanlarla doluydu. Bu adam gibi daha çok İranlı ve Arap yabancılardı bunlar. Yeni yeni Hong Konglular da gelmeye başlamıştı. En büyük ustalıkları vergiden kaçmanın yollarını iyi bilmeleriydi. Başka? Kara parayı aklamak veya aklanmış paraları başka yerlerde gözden kaybetmek. Kasayı en son ne zaman görmüştünüz?
Bu gece yemeğe çıkmadan evvel.
Ha, burada bir şey olmalıydı diye düşündü Macpherson. Kasanın içindekileri teker teker boşaltıyoruz. Parmak izi veya başka şeyler arayacağız. Bize kocanızı kimin öldürdüğünü bulmamıza yardım edecek bir şeyler. Soruşturma bitince gayet tabii hepsi size iade edilecek. İyice dinlendikten sonra sabah eve döndüğünüzde bir ara bize yardımcı olabilir misiniz? Eksik olan bir şeyleri gösterirsiniz belki.
Tabii, ne kadar yardımcı olabilirim bilemiyorum ama elimden geleni yaparım.
Macpherson gitmek için ayağa kalktı.
Memur bey.
Buyurunuz efendim.
Kocam Müslümandı, kendilerine has usulleri vardır. Lütfen yarın gün batmadan gömülmesini sağlayabilir misiniz?
Tahmin edebileceğiniz gibi böyle bir olayda otopsi yapılması gerekir. Ama elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışırım bu arzunuz için. Ancak kesin söz veremem. Hüseyin Faremi'nin Hamburg'un ana tren istasyonuna yakın bir yerde olan kitapçı dükkanının öğle tatili müşterileri birer ikişer gelmeye başlamıştı. Bir çift yaşlı İranlı muhacir Tahran'dan gelen en son gazetelere göz atıyor, iki üniversite öğrencisi Fars dili derslerinde kullanmaları istenen kitapları arıyor, Faremi'nin tanıdığı bir antikacıda ucuza kapatabileceği eski baskı kitapları karıştırıyordu. İran gizli servisinin Almanya'daki vurucu gücünün lideri bunların hiçbiriyle ilgilenmezdi. Hamburg'un günlük gazetelerinden biri olan Hamburger Abendblatt'tan kafasını kaldırmaz genç, ince bıyıklı birinin içeri girip eski Farsça şiirlerin bulunduğu kısma yürüyüşünü görene kadar da öyle kendi kendine meşgul olurdu. Bugün de öyle oldu. Şiir kitabı raflarının önünde meşgul olan gencin hangi kitabı alıp baktığını iyice mimlemişti bu arada. O delikanlının dükkandan çıkışından sonra rafı yeniden düzeltmek bahanesiyle gidip Firdevsi'nin Şehname adlı eserinin deri kaplı cildini çekti. Delikanlının bıraktığı kağıdı okudu, okuyup cebine koydu. Katiller sağ salim deniz ve tren yoluyla dönmüş, beşi de Frankfurt ve Düsseldorf'taki güvenli evlere ulaşmıştı. Faremi'nin adamlarından biri iki saat sonra Hamburg'un kuzeyinde Harton Hall'daki İran havaalanının kafeteryasında oturuyordu. Bir fincan kahve ile elmalı kek ısmarlamıştı. Yiyeceklerinin yarısına gelmişti ki 30 yaşlarında Ray-Ban güneş gözlükleri takmış biri gelip yanına oturdu. Garsona bildik bir selam çakarak kahve ısmarladı. İran Havaalanı'nın yarı Alman, yarı İranlı müdür yardımcısıydı. Aynı zamanda İran Devrim Muhafızları Örgütü Pasdaran'ın da üyesiydi. Tahran'daki patronlar hesabına göz kulak olmak için Almanya'ya gönderilmişti. Alman garsonun kafeteryanın uzak bir köşesinde meşgul olduğunu görünce diye sordu. Her şey yolunda, yarın burada olacaklar. Hemen gitmeleri için gerekli hazırlığı başlat.
9. ayrımın sonu. Sayfa 83.